Ayrım 29. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 384. Neden AB'ye girmeliyiz? Bizim gibi ülkelerde ve hatta gelişmişlik düzeyi bakımından bizden daha kötü durumda olan Doğu ülkelerinde toplumsal kalkınmayı gerçekleştirmek ve hızlı bir ilerlemek sağlamak akla, bilime ve mantığa aykırı mevcut yapılar ve kanaatler nedeniyle çok zordur. Zihniyet değişikliği gerçekleşmediği sürece yalnızca görünür olan yapıyı değiştirmekle hiçbir sorun kalıcı olarak çözümlenemez. Toplumsal kalkınmada esas olan zihniyetin ve düşünce yapısının değiştirilmesidir. Bu şekilde yeni davranış ve tutumlar ortaya çıkacaktır. Düşünce ve davranışlardaki bu değişim iyiye doğruysa toplum kalkınacak, kötüye doğruysa gerilemeye başlayıp eskiyi arar hale gelecektir. Yani her değişim iyiye doğru olmayacaktır. Örneğin krallıktan kurtulmak isteyen Rusya'nın komünizme teslim olması gibi. Bu bakış açısına göre ülkedeki her şeyin kötüye gittiği, başta anayasa olmak üzere birçok kurum ve kuruluş ile tüm temel değerlerin mevcut toplumsal yapıya ve zamana uygun olmadığı ortamlarda iyi bir kural ve değeri uygulamaya koymak ve topluma yerleştirmek mümkün değildir. Üstelik uzun süre bozuk bir yapı içerisinde yaşamış ve eski yanlış sistemin propagandalarına maruz kalmış kitlelerin değişimi ve istemelerine rağmen içinde bulundukları durumdan kurtulmaları ve doğruyu bulmaları o kadar kolay değildir. Çünkü mevcut bozuk yapı iyinin içeri girmesine mani olmaktadır. Ayrıca bütün kurallar manzumesi zamana, akla ve bilime uygun olmadığından tek tek bunları ayıklamak ve düzeltmek de uzunca bir süreci gerektirecektir. Bu tür durumlarda en kolay ve en etkin yöntem, insanlığın o güne kadarki akıl-bilim süzgecinden geçirip bulduğu ve başka toplumlarda başarılı bir biçimde uygulamış olan kuralları alıp kendi ülkenizde uygulamaktır. Tutucu ve bağnaz çevreler denenmiş ve başarılı olmuş yöntemlere karşı fazla direniş gösteremeyeceklerinden bu yöntem en hızlı ve en güvenilir yöntemdir. Doğrunun arayışıyla yola çıkan, bugüne kadar bütün insanlığın yaşadığı ağır deneylerden ders çıkararak, akıl ve bilimle bulduğu, toplumsal yaşamın her sahasını bireyin huzuru için düzenleyen kurallar bütünü günümüzde AB normları olarak adlandırılmaktadır. AB normları yalnızca AB üyesi ülkelerin tarihsel tecrübelerinin ışığında oluşturulmamıştır. Bunlar evrensel değerlerdir. Dolayısıyla yalnızca AB ülkeleri değil, İsviçre, Japonya, Amerika gibi AB üyesi olmayan kalkınmış pek çok ülke de bu kuralları veya benzerlerini uygulamaktadır. Bizim için önemli olan hareket noktamızın doğru olmasıdır. AB normları sadece sosyal konularda konulmuş kurallardan ibaret değildir. Fertlerin ve toplumların huzur ve mutluluğu için üretim, tüketim, ticaret, çevre ve kültür alanlarında konulan kuralları da kapsamaktadır. Örneğin üretilecek herhangi bir malın insan sağlığına hiçbir şekilde zarar vermeyecek ölçülerde denenmiş olması ve bu malın hatalı üretiminden dolayı alıcının zararlarına karşı üreticilerin sorumlu olması kuralına kim itiraz edebilir ki? Ama kolay ve kısa yoldan çok para kazanmak isteyen üreticiler, üretimle ilgili hususları düzenleyen yasanın bu kısmını değil de başka yerlerindeki diğer konuları istismar ederek bu kuralın uygulanmasına karşı çıkacaklardır. Bu yasanın AB'nin yerli sanayimizi baltalamak için kurduğu bir tuzak olduğunu söyleyecek, şöven duygularla bu kurala karşı toplumsal muhalefet oluşturacaktır. Aynı şekilde fertlerin devlet veya diğer gruplar tarafından rahatsız edilmemesi, devletin yetkileri, görevleri ve sorumlulukları konusunda konan ve temel amacı kişilerin huzur ve mutluluğunu korumak olan kurallara karşı çıkmak mümkün müdür? Ayrıca fertlerin din, dil ve etnik kimliklerini özgürce yaşamaları adına konan kurallara itiraz edilebilir mi? Bazı çevreler bu kurallara karşı çıkıp ülke bölünecek yaygarası yaparak kuralların tümü hakkında kitleleri olumsuz etkileyecektir. AB normları bir kurallar bütünüdür. Bu nedenle birini alıp birini almamak doğru ve akılcı bir yaklaşım olmayacaktır. Zaten bunlar birbirleriyle bağlantılı ve biri olmadan diğerinin hayata geçirilmesinin eksik kalacağı değerlerdir. Dolayısıyla bizim gibi ülkelerde fertlerin ve grupların huzur ve refah içinde yaşaması için gerekli yapıyı yaratan, devlet organlarının işleyişini evrensel değerler bağlamında belirleyen bu kuralların toplu olarak alınıp uygulanması en makul ve tek yoldur. Aksi halde makul yolun bulunması oldukça zordur. Bundan dolayı AB'ye girmek ve AB normlarını almaya mecburuz. Bu ülke menfaatlerine olacaktır. Aksi takdirde ülkemizde kısa sürede reformların devamı mümkün görünmemektedir. Bu sistem fikri olana karşıdır. Bugün geldiğim noktadan geri dönüp baktığımda bu ülkede iki tip insan yaşadığını görüyorum. Birinci tip insanlar idealist insanlardı. Bu tip insanlar Türkiye'yi, belki de dünyayı değiştirmek, daha güzel ve daha iyi bir dünya yaratmak adına inandıkları ve doğru bildikleri bir ideoloji taşıyorlardı. Yani kendilerinin dışındaki dünya için idealleri ve fikirleri olan insanlardı. Bir amaçları vardı. Dünyada ideallerini gerçekleştirmek için kendilerine bir görev biçiyorlardı. Varoluş sebeplerinin sahip oldukları idealleri gerçekleştirmek olduğunu düşünüyorlardı. Kendi şahsi menfaatleri ikinci plandaydı. Hatta büyük bir kısmı, belki de inanılmaz bir biçimde, kendilerini her şeyleriyle inandıkları ideolojiye adamışlardı. İdeolojileri yanlış olabilir, hatta birçoğunun yanlışlığı sonradan ortaya çıkmıştır da, ama bu insanlar o zamanlar davalarına samimi olarak inanıyorlardı. Geri kalan insanların ise böyle inançları, idealleri ve ideolojileri yoktu. Onlar tamamıyla günlük hayatın içerisinde yuvarlanıp gidiyorlardı. Bu grup içindekilerin bir kısmı dürüst ve namusluyken, diğerleri yalnızca kendi menfaatlerini düşünen bencil insanlardı. İnsanın dünyadaki varoluş sebebi, idealleri, inançları ve fikirleri uğruna çalışmak, bu uğurda gayret göstermektir. Bu nedenle idealist insanlar hiçbir ideali olmayan, dünyadaki her şeyi kendi menfaatleri ile değerlendirenlere göre ahlaki açıdan daha üstündür. Ama her nedense ülkemizdeki sistem tüm organlarıyla bir ideali olan herkesi kendisine karşı bir tehlike olarak görüyordu. İster sağ ister sol düşünceye sahip olsun, bu toplumdaki insanları daha iyi yaşatacağım diye kimin kendine ait bir ideali varsa sistem hemen bunları yasaklamak ve yok etmek yönünde bir iradeye sahipti. Dün olduğu gibi bugün de polis ve istihbarat eğitimlerinde devlet için zararlı faaliyet ve eylemler anlatılırken bu grupların hepsinin adı zikredilmektedir. O günlerde ben bu anlayışın yanlışlığının farkında değildim. Bu insanları yanlış işler peşinde koşan kişiler olarak görüyordum. Bugün düşündüğümde sistemin en büyük hatasının bir ideali, bir inancı, bir fikri olan, yani insani fonksiyonlara sahip kişileri hedef kabul etmesiydi. Halbuki insanlığın geleceği bu tür insanların fedakarlıklarına bağlıdır. Ve insanın en önemli görevi bulunduğu ortamı iyileştirmek, kendini ve çevresini geliştirmek, ülkesini ve toplumu kalkındırmak adına arayış içinde olmaktır. Bu tip insanlar ve bu tür idealist düşünce ve fikir hareketleri olmasaydı, insanlar bir sürüden farksız olacaktı. Fakat bu sistem idealler uğruna mücadele eden insanları her zaman karşısına aldı. Yasakçı bir zihniyetle onları engellemekle kalmayıp, düşünce ve eylemlerinin yanlışlığı yönünde de sürekli olarak propaganda yaptı. Halkın geri kalanı nazarında onları aşağıladı ve kötüledi. Aslında en kötüsü de bu yaklaşımdı. Zira bu şekilde bireysel olarak bir kişiye ceza vermekle yetinilmeyip, toplum bu düşüncelerden tamamen uzak tutuluyordu. Bu idealist insanların bazılarının zaman içerisinde bir takım terör ve illegal olaylara karışması toplumdaki diğer kesimleri korkuttu. Halbuki onları bu davranışlara yönelten devletin yaklaşımıydı. Oysa bu insanların teröre ve şiddete yönelmeden savundukları fikir ve idealleri topluma yaymaları, bu fikir ve idealler etrafında örgütlenmeleri, siyasete girip yönetime aday olmaları ve parti kurmaları için gerekli imkanlar sağlanarak daha sağlıklı ve daha sıhhatli bir toplum yaratılabilirdi. Toplumun daha mutlu ve müreffeh bir geleceğe ulaşması için farklı fikirlerin tartışılabileceği bir ortam yaratılmalıydı. Ama nedense bizim sistemimiz hiçbir zaman bunlara müsaade etmedi. Belki de Türk toplumunun ve demokrasisinin gelişmesinin önündeki en büyük engel buydu. Komplo teorileri. Bizim ülkemizde ve tabii ki toplumsal olarak geri kalmış tüm ülkelerde meydana gelen olumsuz olaylarla ilgili temel bir bakış açısı, yorumlama ve sebep bulma yöntemi vardır. Başımıza gelen her kötü olayın mutlaka ABD, Rusya, İngiltere gibi ülkeler veya CIA, KGB, Mossad gibi istihbarat örgütleri veya yeni çıkmış şer güçler tarafından tertiplenmiş olduğu dile getirilir. Lügatimizde yaptığımız şu yanlıştan dolayı bu olay gerçekleşti gibi bir anlatım asla yoktur. Bir yandan başkalarının desteğiyle gerçekleştirilmiş dahi olsa çok basit bir konu abartılarak yapan kişi bir kahramana dönüştürülür. Olay tüm dünyaya örnektir, bizden başka hiç kimse bunu yapamaz diye günlerce anlatılır. Bu olgu aslında bir hasta aklın tüm çözüm yollarını kapayan düşünme ve algılama biçimidir, şark mantığıdır. Bu mantığın en büyük zararı eğer başımıza gelen kötü olayları Amerika ve Rusya gibi ülkeler veya CIA ve KGB gibi dünyayı ürküten büyük teşkilatlar yapıyorsa ve bu olayların meydana gelmesinde bizim hiçbir kusurumuz, hatamız yoktur inanışıdır. Olay nedeniyle kendimizi eleştirmemize, hatalarımızı düzeltmemize gerek yoktur. Ayrıca bu büyük devletlere karşı bizim tek başımıza yapabileceğimiz bir şey de yoktur. Türkiye'de meydana gelen olayları ABD veya Rusya gerçekleştiriyorsa tek başına Türkiye ne yapabilir? Veya ben bir emniyet müdürü, polis olarak bu devletlere veya istihbarat servislerine karşı ne yapabilirim? Olaylar başkaları tarafından gerçekleştiriliyorsa ve benim bu olayların gelişmesinde kusurum yoksa bunları durdurmak ya da azaltmak için de yapacağım fazla bir şey yoktur. Öyleyse kendi hareketlerimi eleştirmeme, düzeltmeme de gerek yoktur. İşte bu inanış ilerleme önündeki en büyük engellerden biridir. Diğer yandan bizim kendi insanımızı doğru karar verebilecek şekilde eğitemiyor, huzur ve güven içinde devlete bağlı olarak yaşatamıyoruz. Fakat bizi hiç tanımayan, dilimizi dahi konuşamayan ülkelerin vatandaşları veya istihbarat servisleri gelip ülkemizde en olumsuz olayların yaşanmasına sebep olmuşlardır. Böyle bir durumda insan şunu düşünmeden edemiyor. Bu olayların yaşanmasını sağlayanlar insanüstü güçlere sahiptirler. Üstün zekalarını, ilahi yeteneklerini kabul etmek gerekir. Bunun en güzel örneği Osmanlı İmparatorluğu'nun egemenliği altındaki Arapların bozulan Osmanlı idari yapısıyla birlikte yükselen milliyetçilik akımlarının sonucunda siyasi eylemlere başlamaları ve yönetimin uygun reformlarla bu eylemleri durduramaması sonucunda isyan çıkarmalarıdır. Bu isyanların sonucunda İngilizlerin de desteğiyle Araplar bağımsızlıklarını kazanmıştır. Bu olayların asıl sebeplerini, arka planını göremeyen mantık, tüm Arapların İngiliz ajanı T.E. Lawrence tarafından ikna edilerek Osmanlı'ya karşı isyan ettirildiğini ve onun faaliyetleri neticesi bu olayların meydana geldiğine inanır. O zaman şunu sormak gerekmez mi? Yıllardır sizin egemenliğiniz altında bulunan, sizin tarafınızdan yönetilen, eğitilen ve yüzlerce idarecinizin, mülki ve adli amirinizin, askeri komutanınızın yerli halkla iç içe yaşadığı bir bölgede her şeye sahipsiniz. İstediğiniz her şeyi yapabilme gücünüz var. Yine de siz bu halkı ikna edip kendinize bağlayamıyorsunuz. İngiltere'den bir adam geliyor, tamamen farklı bir kültüre sahip. Tek başına o kadar kısa bir sürede tüm Arapları ayaklandırıyor ve size karşı kullanıyor. Bu akla mantığa uygun mu? Lawrence ilahi güçlere mi sahip? Lawrence'ın olağanüstü bir becerisi ve yeteneği mi vardı? Elbette hayır. Osmanlı idaresi o kadar bozulmuştu ki, bırakın Arap Yarımadası'nı, Anadolu'da bile yer yer isyanlar çıkıyordu. Halk zaten bıkmıştı. Belki Lawrence gibiler bu ortamı kullandı, sadece hazır olan fitili ateşledi. Fakat orayı patlayacak hale getiren bizdik. Bunu göremediğimiz için ilk parça koptuğunda sebepleri doğru görüp tedbir alıp durdurmaya çalışamadık. Bize göre bizim hiç hatamız yoktu. Hata yoksa düzeltilecek bir şey ve hatta bu konuda yapacak bir şey de yoktu. Olaylar dış güçlerin etkisiyle gerçekleşiyordu. Halbuki Fadi Rıfkı Atay'ın Şam ve Beyrut karargahında Cemal Paşa'nın emir subayı olarak çalıştığı dönemde bölge halkına o zamanki yönetimlerin yaptığı uygulamaları anlattığı Zeytin Dağı adlı kitabı okunsa olayların iç dinamikleri anlaşılabilir. Bu isyanlara sebep aramak bir yana isyanların neden bu kadar geç çıktığı ve daha da büyümediği kavranacaktır. Bölgenin geri kalmış yapısı, iletişim imkanlarının yetersiz olması, kısır çekişmelerin halkı bir örgüt altında bulundurmaya mani olması gibi nedenlerle birlikte yıllardan beri Osmanlı hakimiyetinde yaşamış olmaları ve dini inançlarının aynı olması gibi sebeplerin isyanı geciktirdiği, başka bir sebep aramanın boşuna bir çaba olduğu görülecektir. Yıllarca her olayda aynı mantık çalıştı. Yıllar geçti ama mantık hiç değişmedi. Buna benzer binlerce örnek vermek mümkündür. 70'li yıllara gelindiğinde Türkiye'deki siyasi yönetimler zamanın gereklerine uyamadığı, özgürlükleri genişletemediği ve sosyal reformları yapamadığı için o dönemki akımların da etkisiyle sağ ve solda farklı adlarda yüzlerce siyasi örgüt ve hareket ortaya çıktı. Bunları algılaması, doğru şekilde değerlendirip uygun tedbirler alması gereken hükümetler aynı mantıkla yine olayları dış güçlerin desteklediği, bu grupların alçak ve hain olduğu yönündeki suçlamaları ile meseleyi geçiştirmeye kalktı. Ama netice aynı oldu. Olaylar önleneceği ve azalacağı yerde her gün daha da artarak sokaklar kan gölüne döndü. Olayları önlemek için hiçbir reform gerçekleştirilmedi. Aynı mantığın sonucunda yaşanan tüm olaylar binlerce insanın ölümüyle, maddi ve manevi değerlerin yok olmasıyla ve nihayetinde 1980 darbesiyle sonuçlandı. 1980'li yıllarda her gün giderek şiddetini artıran ayrılıkçı hareketlere devletin bakışı yine aynı minvaldedir. Dış güçler bunları destekliyor, bunlar alçak ve hain. Sonraki dönemlerde radikal dini grup ve hareketler gerek İran'daki rejim değişikliğinin etkisiyle, gerekse Batı ülkelerinin İslam ülkelerindeki olumsuz tertipleri neticesi olarak tüm İslam ülkelerinde ve Türkiye'de hareketlenmeye başladı. Bizde yine aynı mantık hakimdir. Bunlar irticacı, hain, gerici. Her zaman düzen ve rejim haklı, karşısındaki her muhalif hareket hain, alçak, bölücü ve dış güçler tarafından yönlendirilmektedir. Bu yaklaşımın bir an önce değiştirilmesi gerekiyor. Aslında bu komplocu mantık yerine daha pozitif ve yapıcı bir akıl yürütme ile meydana gelen her olaydan sonra öncelikle olayların sebepleri araştırılır, sistemin hatası kusuru aranır ve olaylara sebep olan nedenler tespit edilerek bunlar bir eleştiri süzgecinden geçirip bir daha benzeri olayların olmaması için gerekli tedbirler alınabilirdi. Ülke içerisinde siyasi örgütlerin yarattığı eylemler ve terör olayları ile özellikle rejim aleyhtarı grupların oluşması, ülkedeki siyasi ve toplumsal sistemin kitleleri memnun etmediği doğrultusunda sinyaller verir. Huzursuz çevrelerin sıkıntıları dinlenerek onlara hakları teslim edilmez veya haklarını meşru yollarla aramalarının önü açılmaz ise bu kişilerin bir süre sonra gayri meşru yollardan tepki gösterecekleri kesindir. Bu tepkinin oluşması için illaki birilerince tahrik edilmelerine de gerek yoktur. İnsan onurlu bir varlık ise hakkını korumak ve aramak isteyecek, verilmeyince de bu hakkı meşru yollarla almanın yolunu araştıracak, bu yolda kapatılırsa o zaman ise gayri meşru yollara başvuracaktır. Bireyler ve kitleler haklı iseler veya kendilerini haklı zannediyorlarsa ya bu haklarını almaları sağlanarak ya bu hakla orantılı bir güç uygulayıp baskı altına alınarak ya da meşru demokratik yollarla haklarını arayabileceklerine inandırılıp bu yolların onlara açık tutulması sağlanarak onların tepkileri durdurulabilir. Üstelik demokratik sistemde herkes düşüncesini açıklamakta ve bu düşünceler etrafında örgütlenmekte serbesttir. Fakat bizim ülkemizdeki uygulama bazı fikirlerin savunulması ve ifade edilmesini yasaklamakta ve bu fikirleri savunan dernek, parti gibi örgütlerin kurulmasına müsaade etmemektedir. 1970'li yıllarda dünyadaki siyasi değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan yeni teorilerin, özellikle de Marksizmin yeni yorumlarının etkisiyle Türkiye'de gençlik hareketleri başladı. Gençler ülkedeki rejimin haksız ve hukuksuz olduğunu ve işçilerle köylüleri sömürdüğünü ileri sürerek rejimi değiştireceklerini iddia ediyorlardı. Önce küçük gruplar halinde bir araya gelerek dernekler etrafında örgütlenmeye, fikirlerini yaymak için gazete, dergi ve broşür çıkarmaya başladılar. Bu yolla halkı örgütleyip siyasi partilere dönüşmeyi ve seçimlerde iktidar olup kendilerince inandıkları hak ve adalet üzerine kurulu yoksul kesimlerin sermaye sahibi zenginlerce sömürülmeyeceği sosyalist bir düzen kurmayı hedefliyorlardı. Ama sistem daha en başında gençlerin muhalefetini engelledi, yayınladıkları broşürleri toplattı, çıkardıkları dergileri yasakladı, kurdukları dernekleri kapattı, düşünceleri ve düşünceleri doğrultusunda örgütlendikleri için mahkum etti. Batı demokrasilerinde hakkını arayan ve örgütlü halk demokrasisinin teminatı olarak görülürken, ülkemizde her türlü hak talebi, her türlü örgütlenme çabası yasaklanmaktaydı. Meşru muhalefet yollarının yasaklanması üzerine gençler gayrimeşru yollardan muhalefet etmeye başladılar. gizli örgütler kurarak gizli yayınlarla halkı örgütleme faaliyetlerine yöneldiler. Sistem bu kez de çok daha şiddetli bir biçimde gençlerin üzerine gitti, çok daha ağır cezalar uygulamaya başladı. Bununla da yetinmeyip basın yayın organları ve eğitim sistemiyle beğenmediği fikirleri hor görmeye, aşağılamaya ve hatta halkın bir bölümünü onlara karşı kışkırtmaya başladı. Sonuç olarak hak talebinde bulunanların istedikleri sistemi kuracakları bütün meşru yollar kapanınca geriye tek bir yol kalıyordu. Silahlı mücadele ile bu rejimi değiştirmek. Başka bütün yollar her türlü yöntemle zorla bastırılıyordu. Peki siz bu düşünce etrafında örgütlenerek halkın faydasına olduğuna inandığınız bir sistemi halka anlatıp kabul görmesi halinde uygulamaya koymayı amaç edinseniz ve bu amacınız zorla ve şiddetle bastırılırsa ne yaparsınız? Ya korkup geri çekilir ya da bu davayı size mani olanlara karşı zor ve şiddetle savunursunuz. Başka bir yolu var mıydı?
29. ayrımın sonu. Sayfa 394.